Öğretim yaşantılarının oluşturulması. Öğretim yaşantılarının oluşturulması, hedef davranışlara ulaşmak için program içerikleriyle bu içeriğin kazandıracak yöntem, teknik ve araçların belirlenmesini kapsamaktadır. Program içeriklerinin eğitim ve ortamın düzenlenmesinin temel ölçüt, bakanlık tarafından geliştirilen çerçeve program ile okulun içinde bulunduğu mevcut koşulların optimal bir biçimde bütünleştirilmesidir. Öğretmen herhangi bir öğretim yaşantısının tasarlanmasında öğrencilerin düzeyleri ve okulun eğitim olanakları gibi değişkenlere göre içeriğin hangi dilimlerden oluşacağına ve ne kadar zamanda gerçekleşebileceğine karar vermek durumundadır. İdeal bir öğretim yaşantısı gerçek gereksinimlere dönük olmalı ve birden çok hedefe yönelmelidir. Ayrıca yaşantılar arasında yatay ve dikey bir iletişim örüntüsünün yapılandırılmasına ve hedef davranışın uygun ölçüde gerçekleştirilmesine özel bir önem verilmelidir. Öğretmen, öğretim yaşantılarının öğrenciler açısından anlamlı olması için gerekli duyarlılığı göstermelidir. Bu amaçla öğretmen dersin başında kısaca öğrenebilecek konunun niteliği, amacı ve uygulanacak eğitim yöntemleri hakkında bilgi vermelidir. Ancak bu bilgilendirme tek yanlı bir yönlendirme şeklinde değil, öğrencilerden alınacak görüş ve önerileri de kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi, amaçların öğretmen ve öğrencilere benzer beklentilere paylaşılmasına bağlıdır. Ayrıca öğretim yaşantılarının oluşturulmasında geçmiş konularla ilgili kurulmalı ve öğrenilenlerin yeni durumlara transferi için uygun fırsatlar sağlanmalıdır. Öğretmen bu amaçla soru-cevap yöntemiyle kısaca geçmiş konuları anımsatarak öğretim materyallerinin ilişkilendirilmesine katkıda bulunabilir. Öğretim yaşantılarının oluşturulması belli durumlarda bir yıllık, ünite ve ders planı dizilerine bağlı iş ve işlem basamakları önceden belirlenmektedir. Ancak öğretim yaşantılarının aşırı şekilde yapılandırılması öğrenciler için ders, rutin ve sıkıcı bir hale dönüştürülebilir. Başarılı bir öğretim yaşantısı yeterince esnek olmalı, ders doğal akış içinde öğretmen ve öğrenci katkılığına açık tutulmalıdır. Öğretim yaşantıları oluşturulurken konunun niteliği ve amacına uygun kaynakların ve araçların sağlanması gerekir. Kaynak ve araçların kullanım amaçlarının belirlenmesi yararlılık düzeyini arttırır. Bu amaçla önceden kaynak, dersin özelliğine göre konunun uzmanı bir konuk konuşmacı da olabilir. Örneğin trafik kuralları ile ilgili bir derse, trafik polisinin ve sağlık ile ilgili derse bir doktorun çağrılması yararlıdır. Öte yandan bugün eğitim ortamlarında görsel, işitsel araçların kullanımı oldukça yaygındır. Yönümüzde 3 boyutlu görüntü veren bilgisayar, CD-ROM, video, kamera, monitör, tepe göz, skaner, internet, film, radyo, kaset, DVD, DCD gibi çeşitli araç ve gereç kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Öğretmen, okulun sahip olduğu olanakları ölçüsünde söz konusu kaynaklardan yararlanmak için çaba göstermelidir. Bu amaçla çevrede yer alan diğer eğitim ve kamu kuruluşlarının olanaklarından yararlanmak için de koşullar zorlanmalıdır. Güdüleme. Güdüleme, öğretme ve öğrenme sürecinde öğretmen ve öğrencinin güçleriyle katılımını tanımlamaktadır. Bu anlamda sorumluluk, paylaşma, yaratma, öğrenmeden haz ve alma davranışları güdülemeleri sonuçlarıdır. Güdülenme, öğrenci ve öğretmen eksenli bir kavramdır. Öğrencinin derse güdülenmesi için öğretmen kişisel olarak eğitim etkinliklerine istek ve coşkuyla katılması gerekir. Öğretmen eğitime verdiği önemi ve etkinliklere verdiği özeni tutum ve davranışıyla yansıtmalıdır. Güler yüzlü, sabırlı, tutarlı, sevecen ve anlayışlı bir öğretmen kişiliği öğrencinin derse güdülenmesinin ön koşuludur. Bu bağlamda öğretmenin öğrenciyle kurduğu iletişim niteliği ve kapsamı belirleyici bir etkendir. Başarılı güdülenme, öğrencinin ilgi, beklenti ve gereksinimlerine dönük yatay ve insancıl bir iletişim örüntüsü sonucudur. Öğretmen, öğrencilerini yakından tanımalı ve eğitim amaçlarıyla sınıfın beklentilerini uyumlaştırmalıdır. Ancak sınıf tümüyle tek bir tip öğrenciden oluşmaz. Örneğin öğrencilerden Taylan, matematik dersinde, Türkçe dersinde olduğu gibi coşkulu ve istekli davranmayabilir. Öte yandan Can, dersin belli bölümlerinde daha yaratıcı ve üretken tutumlu içerisindeyken bazı bölümlerinde edilgen kalabilir. Bu tür durumlar öğrencilerin öğretim yaşantılarına yönelik algı ve beklentilerin farklı olması için açıklanabilir. Güdülenme aynı zamanda bireyin içsel varoluşuna ve varoluş gerçekliğinin birey tarafından algılanma biçimine bağlıdır. Öğretmen, öğrencilerin bu özgün varoluş biçimlerine duyarlılık göstermelidir. Böylece öğretim yaşantısının bütün öğrencilere paylaşılması için gerekli psikolojik dinamikler sağlanabilir. Güdülenme, süreklilik ve bütünlük gösteren bir etkinlikler dizisi içerisinde tasarlanmalıdır. Dersin başında öğretmenin konuyu tanıtması ve amaçları açıklaması, öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekici nitelikte toplamalıdır. Böylece öğrencilerin konu üzerine yoğunlaşmaları, güçlükleri çözmede kararlılık göstermeleri ve kendilerini derse vermeleri kolaylaşır. Ancak bu durumun uygun özendiricilerle desteklenmemesi halinde uzun sürmeyeceği bilinmelidir. Özellikle hazır bulunuşluk, algı, dikkat, zeka gelişimi gibi zihinsel değişkenler açısından göreceli olarak daha az avantajlı öğrencilerin bir süre sonra derse ilgi göstermeleri güçleşir. Öğretmen iyi bir özlem ve iletişim becerisi gösterebilirse dersin akışı içinde bu tür olumsuzluklara karşı önlem alabilir. Örneğin öğretmen ders sırasında ilgisi azalan öğrencilere sorular yöneltebilir, espri yapabilir, onlarla göz teması kurabilir ve böylece sınıfın iklimini yumuşatabilir. Bu aşamada ayrıca öğrencilere yanıtlamakta güçlük çekmeyecekleri evet hayır şeklinde sorular yönelterek dolaylı olarak konunun özetlenmesini de sağlayabilir. Öğrencinin okulu benimsememesinde, zorluklara karşı direnç göstermesinde ve başarılı bir kişilik örüntüsü geliştirmesinde güdülenmenin önemli bir yeri vardır. Öğretmenin, öğrencilerin gereksinim, dilek ve yetenek düzeylerine göre eğitim yaşantılarını örgütlemesi kadar derse katılma girişimlerini de desteklemesi de gereklidir. Bu amaçla öğretmen aşağıdaki sıralanan ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır. Öğretim yaşantıları öğrencilerin gereksinimlerine uygun ve anlamlı olmalıdır. Öğrenciler öğretim yaşantılarından haz duyarak öğrenebilmelidir. Öğretmen, öğretim yaşantısının özelliklerine göre farklı yöntem ve tekniklerle ders işlemeli. Öğrencinin başarısız olmasına izin verilmemeli. Her öğrencinin kapasitesi ölçüsünde başarılı olabileceğini bilinciyle öğrenme hedefleri gerçekçi bir biçimde belirlenmelidir. Öğretmen, öğrenciyi derse güdüleyen sosyal kabul, sevgi, ait olma, bağlanma, başarma gibi gereksinimlerin bireyler arası farklılıklarına göre değiştiğini bilmelidir. Bu nedenle her öğrenciyi gereksinimler sıra dizisine göre bireysel olarak güdümleyebilmek için uygun yöntemler geliştirilmelidir. Güdülenmenin öğrencilerin gereksinim ve dilek düzeylerine göre farklılaşması, olgusundan hareketle öğretmen ve öğretim bireylerini geliştirmek için çaba göstermelidir. Başarılı bir öğrenme, kaygı, heyecan ve başarısızlık endişesi gibi duyguların yok edilmesine bağlıdır. Bu nedenle öğrenme ortamında iklimin yumuşak olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerin derse eşit ölçüde katılımını sağlayarak sınıfta demokratik ve kolektif bir öğretim stili yapılanmalıdır. Öğrenme, uyarılan, zihinde bütünleştirilen, anlam üretme, konuları ilişkilendirme, bilgileri yeni durumlara transfer etme gibi birçok boyutlu süreçlerden oluşan bir etkinliktir. Bu nedenle öğretmen, öğrenme yaşantılarının her aşamasında durumsal değişkenlere ve gereksinimlere duyarlı, esnek bir öğretim strateji geliştirmelidir. Öğretmen, öğrencinin psikolojik ya da fizyolojik sorunlarının güdülenme açısından önemli bir etken olduğunu bilmeli, öğrencilerini yakından izleyerek onların kişisel sorularına kayıtsız kalmadığını göstermelidir. Öğretmen, sınıf içi düzenin çevresel koşullarını, güdülemede önemli etkenler olduğunu bilmelidir. Bu bağlamda konunun niteliğine göre sınıfın yeniden düzenlenmesi, duruma uygun kaynak ve araç gerecin sağlanması, uzman konukların çağrılması gibi etkinliklere başvurmalıdır. Öğretmen, dersin her aşamasında öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini toplamak için sınıfta iletişim kanallarını açık tutmalıdır. Öğrencilere dersin işlenişine ilişkin görüş ve öğrenilerini değerlendirmeye hazır olduğunu göstermelidir. Öğretmen, ödül ve ceza kullanımında gerçekçi ve tutarlı bir yol izlemelidir. Öğrencinin onurunu kıracak cezalara asla başvurmamalı. Ayrıca sürekli ödüllendirmenin ve bu amaçla aynı özendiricileri kullanmanın yararsız olduğunu bilmelidir. Her öğretim etkinliğinin pratik yaşam açısından doğruları ve yararları gösterilerek öğrenme ve hayat ilişkilendirilmelidir. Böylece öğrenci gereksinimlerinin karşılandığını fark ederek yeni durumlara daha büyük merak ve coşkuyla katılabilir. Öğretim yaşantısının uygulanması. Öğretim yaşantısı genel olarak hazırlık, sunu, uygulama ve değerlendirme şeklinde sınıflandırılan 4 aşamalı bir süreç içinde uygulanmaktadır. Hazırlık. Bu aşamada öğrencilere öncelikle neler için öğrenecekleri açıklanmalı. Ayrıca öğrencinin derse ilişkin davranışlarının saptanması başarılı bir hazırlık için öğretmenin özen göstermesi gereken bir unsurdur. Bu aşamada öğretmen, önceki derslerle ilişki kurarak işlenecek konunun kapsamı ve amaçları konusunda öğrencilere bilgi vermeli. Konunun kapsamı, o sırada kısa sorularla ön bilgilerini pekiştirmeye çaba göstermelidir. Öğrencilerin giriş davranışlarının yeterli olup olmadığı bu yolla test edilerek ders planında gerekli değişiklikler yapılabilir. Örneğin, işlenecek konuya öğrencilerin hazır olmadığı anlaşılırsa. hazırlık aşamasının planlanandan daha çok zaman alması gerekebilir. Öğretmen böyle bir durumda öğretim hedeflerini, ders işleme yöntemlerini ve program içeriklerini yeniden gözden geçirerek mevcut koşullara uygun hale getirmelidir. Bu aşamada öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre ısındırılan konunun takdimi yer alır. Konu belirli bir düzen ve sistem bütünlüğü içinde sunulmalıdır. Öğretmen dersin işlenmesine seçilen yöntem ve teknikleri, konuyla ilgili kaynak, araç ve gereçlerin kullanımını, ayrıca öğrencilerden öğretim sürecinde beklediği davranışları ayrıntılı şekilde açıklamalıdır. Uygulama. Uygulama aşamasında öğretim, yöntem ve amaçları konusunda sınıfta bulunan görüş bildiğinden hareketle ders işlenir. Bu aşamada öğretimin bilinen bilinmeyene, basitten karmaşa doğru bir seyir izlemesine özen göstermelidir. Uygulama evresinde en önemli etkinlik öğrencilerin çözümleme ve bütünleştirme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla olgular ve kavramların irdelenmesi, karşılaştırılması, öğrenilen bilgi ve deneyimlerin yeni durumlara transfer edilmesi, yorumlama gibi davranışların kazandırılmasına çaba göstermelidir. Böylece öğrenci, çağrışım ve bağlantı kurma derinleşme süreçlerinde de yoğunlaşarak analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini kazanabilir. Ancak öğrencinin yaratıcı ve üretken bir öğrenme süreci içinde bulunması için öğretmen eğitim ortamının psikolojik ve çevresel değişkenlerini kontrol etmelidir. Öğrenme sürecinde öğretmenin görevi öğrenciyi izlemek ve ona yardımcı olmaktır. Bunun için öğretmen uygun öğretim yöntemlerini seçmeli ve gerekli ölçülerde tekrar yaptırarak öğrencilerin pekiştirilmesine çaba göstermelidir. Bu çabalar öğrencilerin öğrenme etkinliklerine katılımını yüreklendirme, zamana doğru kullanma, hataları düzeltme, geri beslenme, ödüllendirme gibi bir dizi etkinliğin eş zamanlı olarak kullanmasını kapsamaktadır. Uygulama aşamasının sonuçlanması, öğrencide amaçlanan davranış değişikliğinin oluşmasına bağlıdır. Değerlendirme. Değerlendirme, öğretim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını belirlemeye yönelik eylemleri içerir. Bu amaçla başlangıçta gerçekleşen objektif ve güvenilir ölçütlere göre öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşma düzeyleri test edilmelidir. Değerlendirme, öğretim yöntemine, sürece, sonuca, konuya, amaca göre farklı şekillerde yapılabilir. Ancak öğrenciden sağlıklı şekilde dönüt almayan bir değerlendirme etkinliğinin beklenen yararı sağlamayacağı açıktır. Bu anlamda sağlıklı bir değerlendirme etkinliği, öğrencinin giriş davranışları ile sonuç davranışları arasındaki değişimin niteliği ve yönünü yansıtmalıdır. Buna göre değerlendirme, yeni öğretim yaşantılarının planlanması ve hedef davranışların belirlenmesinde öğretmene yol gösterecek nitelikte olmalıdır. Değerlendirme, konunun özelliğine göre soru ve cevap yöntemiyle kısa yanıtlı cevap, sınavlar ve örnek kolay şeklinde verilen bir durumun tartışılması gibi farklı biçimlerde yapılabilir. Ancak her durumda öğretmen değerlendirme sonuçlarını öğrencilerle paylaşmalı ve onların görüşlerine önem verdiğini göstermelidir. Bu amaçla öğretmen konuyu kısaca özetledikten sonra öğrencilerin görüş ve önerilerini almalıdır. Böylece öğrencinin ilerideki öğretim yaşantılarına güdülenmesinin yanı sıra öğretim hedeflerinin daha gerçekçi bir biçimde belirlenmesi de sağlanabilir. Öğrenme sürecine dönüt alma, düzeltme ve pekiştirme. Etkin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenciden dönüt alınması gerekir. Öğrenciden dönüt almak için ders sonunda sözlü sorular yöneltilebilir veya yazılı sınav, ev ödevi gibi etkinliklerden yararlanılabilir. Ayrıca öğretmen zaman zaman öğrencilerin defterlerini inceleyerek veya derse yönelik tutumunu gözleyerek öğrenme güçlüklerini hakkında bilgi toplayabilir. Dönüt alma, öğrencilerin neleri, ne ölçüde nasıl öğrenmekte olduğunu anlamaya yönelik sistemli ve sürekli bir çaba olarak algılanmalıdır. Öğretmen öncelikle daha yaygın bir biçimde eksik ya da yanlış önerilen bilgilerin düzeltilmesini çalışmalıdır. Ancak öğrencilerin bireysel farklılıkları nedeniyle öğrenme güçlüklerinin nitelik ve kapsamlarının daha farklı olacağı unutulmamalıdır. Bu amaçla öğrenciler mümkün olduğunca yakından gözlenmeli ve öğrenme güçlüklerinin giderilmesine özen gösterilmelidir. Dönüt alma, ders amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığının bilgisinin yanı sıra ilerideki derslerle karşılaşabilecek olası öğrenme güçlüklerinin aydınlatılması açısından da yararlıdır. Bu amaçla öğrencilerin ne önce neyi öğrendikleri doğru anlaşılmalıdır. Öğretmen açık uçlu ve basit sorularla bu durumu sapladıktan sonra daha ayrıntılı sorular yönelterek sınıfın öğrenme düzenini belirlemeye çalışmalıdır. Soruların yanıtlanmasında öğrenciler eşit söz hakkı almalı ve o arada parmak kaydırmayarak kaldırmayarak edilgen konumda kalmayı seçen öğrencilere de şans verilmelidir. Çünkü sadece başarılı öğrencilerden dönüt alınması öğretmeni yanıltır. Ayrıca başarısız öğrencilere kolay sorular yönelterek söz hakkı sağlanması derse katılımı olumlu yönde etkiler. Bu etkinlikler içinde öğretmen sıcak ve sevecen bir tavır içinde olmalı ve öğrencilerin güdülenmek için uygun fırsatlar yaratmalıdır. Örneğin soruların doğru yanıtlanması için öğrenciye ipuçları verilmeli, yanıtların yanlış olması durumunda eleştirilmemelidir. Dönüt alma işleminde önemli bir başka değişken öğrenciye kazandırılması amaçlanan hedef davranışının niteliği ve düzeyiyle ilgilidir. Kavrama, uygulama, çözümleme, bütünleştirme gibi değişik düzeylerdeki hedef davranışlarının test edilmesinde farklı yöntemler kullanılmalıdır. Örneğin kavrama düzeyindeki bir davranışın ne ölçüde kazandırıldığını anlamak için ağırlıklı olarak sözlü ve yazılı anlatım, soru ve cevap, tartışma gibi yöntemlerden yararlanırken uygulama düzeyinde kazanılan becerinin test edilmesi için gösteri, rol oynama gibi yöntemlere başvurulabilir. Pekiştirme, dönütün amacına uygun şekilde düzeltilmesi ve öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi için gereklidir. Bu bağlamda pekiştirme, hedef davranışlarının öğrenilmesini arttıran uyarıcıların kullanılmasıdır. Öğrencilerin pekiştirilmesi amacıyla kullanılan birçok pekiştireç vardır. Örneğin, aferin, çok güzel gibi sözler veya başla oynaylama, gülümseme gibi davranışlar olumlu pekiştireçlerdir. Olumlu pekiştireç, onaylanan davranışın ileride tekrar devam edilmesi amacıyla verilirken, istenmeyen davranışlar için de olumsuz pekiştireçler kullanılır. Olumlu ya da olumsuz pekiştireç, davranışın ortaya çıktığı anda uygulanmalı. Ancak istenmeyen davranışların engellenmesi amacıyla öğrencinin onuru ile bağdaşmayan azarlama, dayak gibi cezalarla asla başvurulmamalıdır. Ayrıca pekiştireçler öğrencinin yaşına, cinsiyetine, psikolojik ve kültürel yapısına uygun olmalıdır. Örneğin aferin sözü bir ilkokul öğrencisinin uygun bir pekiştireçtir. Bir lise öğrencisi için ise aynı ölçüde etkili olmayabilir. Öğretmen hangi durumlarda ne tür pekiştireçler kullanacağını bilmelidir. Öğretmen pekiştireç kullanımında izlediği yaklaşımı öğrencilere açıklamalı ve bu konuda kararlı bir tutum göstermelidir. Sınıfta hangi davranışların nasıl pekiştirildiği konusunda oluşan ortak anlayış öğrencilerin belirsizlikten kurtarır ve davranışları kontrol etme bilinci geliştirmelerine katkıda bulunur. Ayrıca bu yolla eşit, adil, tutarlı ve demokratik bir sınıf ikliminin oluşmasını sağlanabilir. Pekiştireçin davranışa, duruma, öğrencinin psikolojik yapısına uygunluğu kadar önemli olan bir başka sorun ne zaman kullanacağına ilişkindir. Pekiştireç kullanımında zaman değişkeni açısından genel kabul gören sınıflama şöyledir. Aralıklı pekiştirme, sabit aralıklı pekiştirme, değişken aralıklı pekiştirme, sabit oranlı pekiştirme. Aralıklı pekiştirmede pekiştirme, davranışın zaman ve oran değer değişkenlerine göre iki ayrı şekilde kullanılır. Sabit aralıklı pekiştirmede pekiştireç önünden belirlenmiş bir zaman kesitinde, örneğin dersin belli bir bölümünde veya sınav sonunda kullanılır. Değişken aralıkta ise pekiştirme değişik zaman kesitlerine yapılır. Dolayısıyla öğrenci ne zaman pekiştireç kullanılacağını bilmediği için derse sürekli olarak hazır olma gereği duyabilir. Sabit oranlı da belli bir sayı ve orandaki davranıştan sonra, değişken aralıkta ise değişken sayı ve oranındaki davranıştan sonra pekiştireç kullanılır. Örneğin sabit oranlı da her 3 doğru yanıttan sonra 1 artı verilirken, değişken aralıklarda önce 3 doğru yanıta gidecek, 4,5 veya 6 doğru yanıta 1 artı verilir. Özetle olumlu pekiştirme sadece doğru davranışın kazanılmasını değil, kalıcılığı da sağlamaya dönük bir uygulamadır. Öte yandan olumsuz pekiştireçler de istenmeyen davranışların öncelikle söndürülmesi, giderek ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Pekiştireç kullanmada öğretmenin özel bir duyarlılık göstermesi gerekir. Bu amaçla öğretmenin aşağıdaki listelenen genel ilkelere uygun davranması önerilir. 1. Pekiştirme, öğrencinin başarı güdüsünü arttırma, kendini geliştirme ve sosyal kabul görme düzeyini yükselterek olumlu bir benlik tasarım sağlanmasını uygulamak amaçlı vardır. Pekiştireç, hedef davranışlarla ilgili ve tutarlı olmalıdır. Pekiştireç, öğrenmeyi öğrenci için anlamlı hale ve değerli kılmalı. Ayrıca özgüven duygusu geliştirmesine... Pekiştireç, sınıftaki ortak yaşamın kurallarını vurgulamaya dönük olmalı. Ancak öğrencilerin bireysel varoluşlarına özgün doğasına aykırı olmamalıdır. Pekiştirme, öğrencinin güdü ve gereksinimlerinden hareketle herkesin kendine göre hedef ve projeler seçmesine katkıda bulunmalıdır. Pekiştireç, bütün öğrenciler için ulaşabilir olmalı ve yansız bir biçimde kullanılmalıdır. Sürekli aynı oran ve biçimde pekiştireç kullanmak, özendiriciliğin azalmasına neden olabilir. Pekiştireç, öğretmen tarafından durumsal koşullara göre sınıfın öğrencilerin psikolojik yapısına uygun biçimde verilmelidir. Pekiştirme, sınıfta kaygı ve gerginliği azaltmak amacıyla kullanılmalı, olumsuz davranışlar gösteren öğrencilere kişilik hakları ve insanlık onuru ile bağdaşmayan olumsuz pekiştireçler verilmemelidir. Pekiştireç kullanmadan öğretmen, öğrencilerin öğrenme güçlükleri ve zihinsel gelişim düzeyleri, psikolojik yapıları gibi değişkenlere göre esnek bir anlayış izlemelidir. 6. bölüm: Öğretmenin planlanması ve değerlendirilmesi. Öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi. Bu bölümde sınıfta gerçekleştirilebilecek grup çalışmanın örgütlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin tekniklere değinilmiştir. Grupla öğretimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi olarak sıralanabilecek bu etkinlikler aracılığıyla sınıfın bir bütün olarak nasıl öğrenebileceğini sorusuna yanıt aramıştır. Grupla öğrenme nedir? Neden önemlidir? Sınıf, paylaşma, uzlaşma, yarışma, rekabet gibi olumlu ve olumsuz ilişkilerin yapılarının gözlendiği bir yaşam alanıdır. Eğitimin temel amacı ise kişiyi başarılı bir biçimde toplumsallaştırmak ve bireyselleştirmektir. Başka bir deyişle, sınıftaki öğretim yaşantılarını hem toplumsal hem de bireysel beklenti ve gereksinimlerin dengelenerek karşılanması için örgütlenmiştir. Bunun için sınıfın ortak amaçlara sahip olması ve bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde grup üyelerinin katılım ve sorumluluk düzeylerinin eşit olması gerekmektedir. Ayrıca bütün grup üyelerinin eşit düzeyde başarılı olma şansına sahip olmaları beklenir. Öğretme, öğrenme sürecinde öğretmenin görevi, öğrenme amaçlarını, öğretim yaşantılarının içeriklerini, uygulama ve değerlendirme biçimlerini öğrencilerle birlikte planlamak ve yürütmektir. Buna göre öğretmen, öğretimin gerçekleştirilmesi sürecini profesyonel bir gözlemcisi, kılavuzlayıcısı ve kolaylaştırıcısıdır. Ancak bunun için sınıfın etkin, hızlı ve verimli biçimde nasıl öğrenebileceğini bilmek gerekir. Bu amaçla başvurulabilecek en uygun yöntemlerden biri, öğrenme amaçları ve ortamsal özelliklere göre takımlar oluşturmaktadır. Her takım aynı zamanda sınıfın karakteristik özelliklerini yansıtan bir kesit olmalıdır. Dolayısıyla birbirlerinden ve birlikte öğrenen gruplardan bir sınıf oluşturmak için öğretmen öncelikle öğrencilerini çok iyi tanımalıdır. Aksi takdirde öğrencilerin özelliklerine göre gruplandırılmamış takım kurmak sadece kargaşa ve zaman kaybına yol açar. Gruplama teknikleri. Takım oluşturmada başvurulabilecek iki temel teknik vardır. Bunlardan birincisi benzer, homojen, ikincisi heterojen gruplamalardır. Homojen gruplama daha çok belli bir kavram ya da beceriyi öğretmek, heterojen gruplama ise öğrenciler arasında sosyal etkileşimi artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Fakat asla her koşulda geçerli olan sihirli çözümler taşıyan bir gruplama biçimi yoktur. Bu nedenle öğretmen durumsal değişkenlerin özgün dinamiklerine göre sürekli değişebilen esnek bir gruplama anlayışını benimsemelidir. Bu durumu bir örnek olay çerçevesinde inceleyelim. Ahmet Bey okumayı öğretiyordu. Sınıfta bulunan 9 öğrenci yarım daire şeklinde oturuyorlardı. Öğretmenleri her öğrenciyi bir önceki gün okumuş oldukları hikayenin bölümlerinin olunduğu bir kağıt ile birlikte bunları karakterize eden resimler verdi. Öğrencilerden bu resimleri hikayenin oluşum sürecine uygun olarak sıraya koymasını istedi. Öğrencilerden 7'si hemen bunu yaptı. İkisi resimleri sıraya koyamadı. Bu iki öğrenci Ayşe ve Ezgi'ydi. Öğretmen bu öğrencilere basit bir hikaye dinleme ödevi verdi. Ancak bu defa öğretmen hikaye okurken anlatım yöntemini bazen kumaştan bir pano kullanarak görsel uyaranlarla destekledi. Daha sonra öğrencileri dinledikten sonra hikayeyi, olayları oluş sırasına göre düzenlemeleri istendi. Bu sırada Ayşe ve Ezgi hikayeyi dinlerken öğretmen diğer öğrencilere farklı ödevler vermişti. Bu çocukların öğrenme düzeyleri okudukları hikayelerdeki sebep-sonuç ilişkilerini tanımlamaya hazır olduklarını göstermektedir. Bu nedenle öğretmenlerin onlara iki tane iki kişilik, bir tane de üç kişilik olmak üzere üç ayrı grubu ayırarak farklı hikayelerdeki sebep-sonuç ilişkilerini bulmakla görevlendirdi. Öğretmen bazen Pona'da verdiği dersi bitirdiğinde üç ayrı grubun çalışmasını değerlendirdi. Bu ders saatinde Ayşe ve Ezgi'ye diğer öğrencilerden daha çok zaman ayrıldı ve daha çok ilgi gösterildi. Ancak Ahmet Bey'in sınıf yönetimi anlayışı, birkaç grupla aynı anda çalışmak, zamanı etkin kullanmak, içeriği koşullara göre yeniden yapılandırmak ve yönlendirmek gibi ilkelere dayanmaktadır. Ayrıca onun mesleki deneyimi, her öğrenciyi ayrı bir kişilik olarak algılamak, yardım gereksinimi duyduklarına gecikmeden bunu onlara yardım vermenin doğru olduğunu göstermektedir. Bu örnek olay farklı bakış açılarıyla değerlendirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, dersin akışı içinde oluşan öğrenme gereksinimlerine göre farklı grupların oluşturulmasıdır. Gerçekte öğretmen, Ayşe ve Ezgi'nin geri plana düştüklerini fark etmeseydi, bu öğrenciler dersin ilerleyen bölümlerinde yararlanamayabilirlerdi. Eğer öğretmen, geri plana düşen öğrenciler nedeniyle aynı çalışmayı tekrar etseydi, ders öğrencilerinin büyük çoğunluğunu için durgun, sönük ve sıkıcı bir hale gelebilirdi. Oysa ilerleyen öğrencilere yeni bir çalışma verilerek hem onların teknik becerileri takdir edilmiş hem de grupla öğretim yoluyla kesintisiz öğrenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bütün öğrenciler gerektiğinde öğretmenlerinden kişisel yardım alabileceklerini de öğrenmişlerdir. Görüldüğü gibi grupla öğrenme hem kolektif hem de bireysel bir öğrenme amacıyla etkin biçimde kullanılabilecek bir araçtır. Örneğin matematik dersinde Ayşe ve Ezgi'nin yerini Ali, Onur veya Barış, hayat bilgisi dersinde ise Gül, Nilay ya da Bahar adlı öğrenciler alabilirler. Bunun için öğretmen tüm öğrencilerini yakından gözlemeli ve öğrenme güçlüğü içinde bulunanlara öncelik yaygınlık gösteren sorunlarından başlayarak zamanı yitirmeden alternatif çözümler sunmalıdır. Grupları oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar. Öğretmenler grupları oluştururken bir dizi sosyal, psikolojik, çevresel, durumsal değişkeni göz önünde bulundurmak zorundadır. Lasley'e göre grup etkinliklerine vazgeçilmez ön koşul tüm takım üyelerinin amaç ve prosedürlerinden haberdar edilmesidir. Bu amaçla yapılması gereken ilk işlem bireysel ve gruplar düzeyinde aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır. 1. Öğrencilerin dersle ilgili davranışlarının düzeyi nedir? 2. Hedeflenen başarı düzeyine ulaşmak için ne tür yardımlara gereksinim duymaktadırlar? 3. Öğrenciler gerçekliğe ulaşılabilir amaçların planlanması sürecine nasıl katılabilirler? 4. Öğretme ve öğrenme sürecinde ne tür araç gereçlere ve kaynaklara gereksinim duyulmaktadır? 5. Sınıfın fiziksel ortamı ve psikolojik atmosferi izlenecek öğretim yaşantısı için uygun mu? 6. Alternatif öğretim ve yöntem teknikleri olarak ne kadar kullanılabilir? 7. Amaçlara ulaşma ölçütleri nasıl belirlenecek ve uygulanacak? 8. Uygulanan değerlendirme ölçütlerinin sonuçlarına göre geri plana düşen öğrencilere ek öğrenmeye fırsatları vermek veya ilerleyen öğrencilere kendilerini daha çok geliştirmek için ne tür yardımlar sağlanacak? Kuşkusuz bu soruların sayısını arttırmak mümkündür. Ancak her durumda grup merkezli bir öğretimin öğrenci niteliklerini doğru değerlendirmeye bağlı bir etkinlik olduğu açıktır. Bu nedenle öğretmen sınıfın öğrenci profilini çıkarmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek soru kağıtlarında Lemleke göre aşağıdaki soru şu şekildedir. 1. Yalnız mı, grupla mı çalışmayı tercih edersiniz? Neden? 2. Hangi yönlerden yalnız çalışmak daha kolay ve yararlıdır? 3. Hangi yönlerden grup çalışmaları daha kolay ve öğreticidir? 4. Arkadaşınızla çalışırken ne tür problemleriniz oluyor? 5. Grupla çalışma etkinliklerine neden katılmak istersiniz? 6. Arkadaşlarınız size ne tür yardımlarda bulunmasını istersiniz? 7. Siz arkadaşlarınıza nasıl yardımcı olacağınızı düşünüyorsunuz? 8. Arkadaşlarınızdan yardım isteme konusunda sıkıntılarınız oluyor mu? Nasıl? 9. Arkadaşlarınızın düşüncelerinden yararlanma konusunda rahatsızlık duyuyor musunuz? Neden? Bu tür soru kağıtlarıyla sınıfta her öğrencinin grup çalışmasına yönelik sorun ve beklentileri öğrenilebilir. Böylece hem daha etkin bir işlevsel grup çalışmaları örgütlenebilir hem de olası sorunlar oluşmadan engellenebilir. Fakat bu tür eğilim ve belirleme çalışmalarının yalnız öğretim yılının başında değil, dönem içinde de tekrar edilmesi gerekir. Böylece bütün öğrenciler kendilerini yönlendirme ve gerçekleştirme konusunda yeni fırsatlara başvurabilirler. Şu şekilde başarılı grup çalışmaları derin bir mesleki duyarlılığın ve profesyonel bir planlama bilincinin ürünüdür. Grup etkinliklerinin planlanmasına dikkat edilmesi gereken noktalar. Öğretmen, başarılı bir grup çalışmasını planlamak için öğrenci ve öğrenme ortamına ilişkin bir dizi ayrıntılı bilgiye gereksinim duyar. Bu bilgilerin toplanması kadar önemli bir başka etken, öğretim yaşantılarının gerçekçi amaçlara göre planlanması ve örgütlenmesidir. Bu amaçla öğretmen, gerektiğinde meslektaşlarından, okul yönetiminden ve rehberlik servisi uzmanlarından yardım isteyebilir. Ayrıca bilgisayar teknolojisinin olanaklarından yararlanabilir. Başarılı bir grup etkinliğini planlamak için LEMDEC'e göre öğretmenin aşağıdakilere benzer nitelikte soruları yanıtlaması gerekir. Sınıf düzeni, prosedür ve koşullar grup çalışması için uygun mu? Bu konularda ne tür değişiklikler yapılabilir? Öğrenciler grup çalışması için istekli mi? Öğretim yaşantısı, içeriği, yönetimi ve amacı öğrenciler tarafından yeterince biliniyor mu? Öğrencilerin kişisel özellikleri, benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Öğrencilerin her biri karşılıklı sosyal etkileşim süreci içinde hem öğreten hem de öğrenen rolleri yerine getirmeye hazır mı? Grup çalışması için ayrılan zaman ve sağlanan ekipman amaçlara ve ulaşmak açısından yeterli mi? Öğrencilerin sınıftaki oturma ve çalışma düzenleri işlenmekte olan öğretim yaşantısının niteliğine uygun mu? Öğrenciler grup etkinliklerine katılma ve yönetme sorumluluğunu almaya hazır mı? Öğrencilerin potansiyel öğrenme ve güçlüklerini çözmek için alternatif yöntemlere sahip misiniz? Öğrencilere ilişkin başarı ve performans beklentileriniz gerçekçi mi? Öğrencilerinizin öğrenme gereksinimlerini ve başarı düzeylerini nasıl belirleyecek ve değerlendireceksiniz? Öğrenme süreci nasıl yöneteceksiniz? Öğrenciler birbirlerinden ve sizden ne tür yardımlar alacaklar? Her öğrenciye başarılı olduğu bir konuda arkadaşlarına model olma şansı sağlanabilecek misiniz? Grup etkinliklerinin sıkıcı ve durağan bir nitelik kazanmaması için ne tür ek çalışmalar, deneyler yapacak ve ödevler verecek? Grupça ulaşılan ve ulaşılmayan öğrenme hedefleri arasında nasıl belirlenecek? Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılım nasıl örgütlenecek ve sonuçlar hangi yollarla ailelere bildirilecek? Grup çalışmalarında disiplin sorunlarının yönetimi. Bireyler grupları, gruplar da bireyleri etkiler. Eğer öğrenciler ortak bir amaçtan yoksunsalar, birbirlerine ilgi göstermezler. Bu durumun doğal sonucu çatışma, sürtüşme ve rekabettir. Bu nedenle öğretmenin öncelikli görevi sınıfta içtenlikli ve etkili bir öğrenme iklimi sağlayarak topluluk ruhunu geliştirmektir. Bu işi örüntüsü, karşılıklı bağımlılık ve sorumluluk duygularının ekseninde yürütülmelidir. Grup çalışmaları sırasında ortaya çıkan sorunların büyük bir bölümü sınıf içi kural ve prosedürlerin yetersizliğiyle ilişkilidir. Dolayısıyla öğretmen durumsal ve değişkenleri gözleyerek gerektiğine yeni bir kural, prosedürle belirlemelidir. Ancak bu kural ve prosedürler uygulanmadan önce öğrencilerle birlikte tartışılmalıdır. Başarılı bir tartışma, öğrencilerin kural ve prosedürleri anlamasını kolaylaştırabileceği gibi benimseme ve uyuma düzeylerini de olumlu yönde etkiler. Gerçekte dayanışma ve paylaşma bilincinin yeterince gelişmediği bir sınıfta disiplin sorunlarının oluşmaması için hiç de şaşırtıcı olmadığını görebiliriz. Bu nedenle sınıf içi etkinliklere bütün öğrencilerin eşit şekilde katılmaları ve haz duymaları sağlanmalıdır. Pratikte birçok disiplin sorununun öğretmen ve davranışlarından kaynaklandığı gözlenmektedir. Örneğin öğretmenin ve öğrencilerine eşit ve adil söz hakkı vermemesi, belli öğrencilerle veya gruplara daha fazla ilgilenmesi, sınıfın kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. Çünkü böyle bir durumda ilgisiz kalan öğrenciler gündüz düşlerine dalarlar ve birbirleriyle ders dışı konulardan konuşarak gürültü yaparlar. Bu durumlarda sınıfta amaçsız dolaşma, izinsiz veya yüksek sesle konuşma, dalgınlık ve benzeri davranış bozuklukları da gözlenebilir. Yapılması gereken şey, bu duruma ne tür etkenlerin yol açtığını düşünmek ve sorunun daha fazla yaygınlaşmadan çözüm üretmektir. Esasen bu durum bir dizi başka nedene bağlı olarak ortaya çıkmış bir sonuçtur. Doğal olaylar olarak nedenler üzerine odaklanamadan soruna doğru bir çözüm bulunamaz. Böyle bir durumda çalışma yöntemini veya konuyu değiştirmek yerine öğrencilerin azarlanması veya cezalandırılması gibi yollara başvurmak sorunun şiddetini arttırmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmez. Aynı şekilde öğrencilere gürültü yaptığınız için bugün beden eğitimi dersi almayacaksınız demek de anlamsızdır. Her şeyden önce beden eğitimi de her ders gibi gerekli bir derstir. Öte yandan öğrenciler aşırı hareketli davranıyor ve gürültü yapıyorlarsa gereksinim dedikleri ilk şey fiziksel etkinliktir. Ayrıca bu tür cezalar hem öğretmenin sınıfla kurduğu olumlu ilişkilere zarar verir, hem de öğrencilerin gözünde saygınlığını ve güvenini azaltır. Grup çalışmaları sırasında oluşan davranış bozukluklarını önceden kestirmek ve sorun olmadan önlem almak gerekir. Bu amaçla yardıma gereksinim duyan öğrencilerin bulunduğu yerlere yönelerek jest ya da mimiklerle, örneğin kaşlarını çatarak veya yüzünü asarak uygun mesajlar gönderilebilir. Gruplamada karşılaşılabilecek nicelik ve nitelik sorunları. Gruplamada karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri nicelik ile ilgilidir. Gerçekte herhangi bir durumda ideal bir grup sayısı yoktur. Bu durum daha çok sınıfın yapısı, öğrencinin mevcudu, nitelikleri, öğrenme yöntemleri ve amaçlar gibi değişkenliklere bağlıdır. Fakat genel olarak büyük gruplar 8 ve daha çok oluşturmak pratikte bir anlam taşımaz. Çünkü bu tür gruplarda düşüncelerin paylaşımı, sosyal etkileşim ve iş bölümü daha zor gerçekleşir. Öte yandan üye sayısı arttıkça grupta sorumluluk bilinci düşer, çatışma ve altı gruplar oluşturma eğilimi yükselir. Grup oluştururken öğretmen her öğrencinin eşit katılım şansına ve aynı zamanda eşit ölçüde önderlik ve üyelik yapma fırsatına sahip olmasına özen göstermelidir. Bazı gruplarda önderlik belli öğrencilerin inisiyatifine kalır. Öğretmen bu durumun ve grubun üyeleri için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bilmeli ve bu tür grupları yeni etkinliklerin planlandığı aşamalarda tekrar yapılandırmalıdır. Grup oluşturan bireylerin birbirlerini tamamlayıcı kişisel özellikleri göstermesi gerekir. Çünkü ortak ilgiler etrafında organize edilen gruplar daha etkin ve verimli biçimde çalışırlar. Grup çalışmaları her zaman belli bir görevin tamamlanma süresiyle sınırlanmalıdır. Aksi takdirde sürekli aynı grubun içinde kalmak hem grup içindeki ilişki yapısının durağanlaşmasına hem de çatışma ve rekabet gibi yıkıcı davranışların oluşmasına neden olur. Öğrenciler deney ve gözlem yapma, rol oynama, gösteri ve sanatsal bilimsel araştırmalar, tartışmalar, hikaye ve oyun okuma ya da yazma ve benzeri birçok etkinlik için farklı şekillerde gruplandırılabilir. Ancak her grupta üyelerin birbirlerinden öğrenmeleri için uygun bir ilişki yapısının kurulması ve buna dayalı olarak empatik bir iletişim örüntüsünün oluşturulması öğretmenin sorumluluğundadır. Bu bağlamda öğrencilere çalışacakları grupları seçme şansı verilmeli ve bu amaçla kendilerine yönlendirici bilgiler sunulmalıdır. Grupla çalışmada nitelikte ilgili bir başka boyut öğretmenin ders süresi içinde göstereceği fiziksel hareketlilik ve psikolojik duyarlılıkla ilgilidir. Burada fiziksel hareketlilik sınıf içinde sürekli dolaşarak yardım ve yönlendirme gereksinimi içinde bulunan öğrencilere zamanında ulaşmayı tanımlamaktadır. Psikolojik duyarlılık terimi ise öğrencilerle kurulması gereken etkin, içtenlikli ve çok yönlü iletişim anlatımıdır. Genel olarak küçük gruplarla çalışmak birçok yönden kolay ve yararlıdır. Bu tür gruplarda karar alma ve etkinlikleri sonuçlandırma büyük gruplara oranla daha kolaydır. Ayrıca büyük gruplar pratikte ve yeterince işlevsel değildir. Bu yönetilmeleri güçtür. Öte yandan grup büyüklüğünü belirlerken de üye sayısının tek sayılı olmasına özen gösterilmelidir. Çünkü tek sayılı grupta oyalama işlemi daha kolay yapılır. Özellikle grupla öğrenme sınıfın yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak grupla öğrenmenin beklenen yararları sağlanması için başarılı bir biçimde planlanması ve yürütülmesi gerekir. Bu bağlamda grupta her üyenin sorumluluklarının ayrıntılı bir biçimde saptanması, başka bir anlatımla üretken ve işlevsel bir iş bölümünün kuramsallaştırılması gerekir. Üretken ve işlevsel iş bölümü grubun ortak amaçlarının yanı sıra üyeler bazında hedeflenen bireysel amaçların da değerlendirilmesini kolaylaştırır. Böylece nelerin nasıl başarıldığına kadar nelerin neden başarılmadığı da öğrenilebilir. Öte yandan esnek yapılanmış bir grup etkinliği içinde işlevsel iş bölümü anlayışı nedeniyle sürekli farklı roller üstlenen öğrenciler sağlıklı ve hızlı biçimde bireyselleşirler. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi. Öğrencinin gösterdiği ilerleme bilişsel, duyusal ve derinsel anlamlarda gözlenebilir. Bu amaçla öğrencinin gelişim ve alanlarının sistematik bir biçimde izlenmesi ve uygun araçlarla veri toplanması gerekir. Bunun için yapılması gereken ilk iş öğrencilerle öğretimin amaçlarını paylaştırmaktır. Çünkü değerlendirme asla öğretmenin tek başına yapabileceği bir işlem değildir. Bu konuda öğretmenin en güvenilir yardımcıları başta öğrenciler olmak üzere eğitim uzmanları ve diğer öğretmenler ve velilerdir. Doğal olarak kapsamlı ve boyutlu düşünebilme, değerlendirme sistematiği geliştirmek için söz konusu kesimlerle yakın bir işbirliği anlayışı içinde çalışmak gerekir. Ancak bu ölçüde kapsamlı bir değerlendirme pratikte pek mümkün olmayabilir. Değerlendirme daha çok öğretim ve yaşantılarla aktif olarak paylaşan öğretmen ve öğrenci eksenli bir etkinlik olarak algılanmaktadır. Etkin bir değerlendirme sistemi oluşturmak, öğretmenin öğretimsel liderlik ve mesleki bilgi birikimine doğru orantılıdır. Buna göre öğretmen, öncelikle değerlendirme sisteminin amaçlarını belirlemelidir. Değerlendirme amaçları kısaca şöyle sıralanabilir. 1. Öğrencilerin her birinin bilişsel yeterlikleri, duygusal özellikleri ve devinsel becerileri nelerdir? 2. Öğrenciler planlanan öğretim yaşantıları ilgili hangi bilgileri nasıl öğrenmektedirler? 3. Öğrenme sürecinde gereksinilen materyal ve ekipmanlar nelerdir ve bunlardan nasıl yararlanılmaktadır? 4. Öğretim kalitesini sürekli geliştirmek için hangi yardımcı yöntem ve tekniklere gereksinim duyulmaktadır? 5. Öğrencilerin her biri grup içindeki performansını geliştirmek için ne tür yardımlara gereksinim duymaktadır? 6. Öğretim yaşantılarının içerik ve izlenen öğretim yöntemleri amaçların gerçekleşmesi yönünden uygun ve yeterli midir? 7. Grupların öğrenci kompozisyonları ve iş bölümü yapıları öğrenme amaçları hizmet ediyor mu? Görüldüğü gibi değerlendirme sadece bir defa uygulanacak bir etkinlik değildir. Başka bir deyişle değerlendirme, öğretimin her aşamada farklı tekniklerle tekrar edilmesi gereken bir işlemdir. Değerlendirme amacıyla verilerin toplanması. Veri toplama süreci işlevsel bir hale getirmek için öğretmen aşağıdaki sorulara yanıt arayabilir. 1. Kim değerlendirecek? Bireysel olarak öğrenciler kendilerini değerlendirebileceği gibi büyük ya da küçük gruplar kendi performanslarını veya öğretmeni değerlendirebilirler. 2. Ne değerlendirilecek? Beceri, kavram, davranış, bilgi, konu, yöntem, başarı, performans, katılım, süreç, sonuç ve benzeri. 3. Kim değerlendirilecek? Öğretmen, öğrenci. 4. Nasıl değerlendirilecek? Kullanılacak yöntem ve teknikler, değerlendirme ölçütleri, prosedürler ve araçlar. 5. Ne öğrenilecek? Çıktı, bilişsel, duyusal ve devinsel alanlara nasıl dağılacak ve bunlar yeni öğretim yaşantılarına nasıl yansıtılacak? 6. Ne zaman değerlendirilecek? Öğretim yaşantısının başında, devamında, sonunda veya her aşamasında. Değerlendirmede kullanılacak teknikler. Değerlendirme, öğrenciye ve öğretmene performans ve başarı erişisi konusunda geri bildirim sağlamak için yapılır. Bu amaçla uygun araçların ve ölçütlerin geliştirilmesi gereklidir. Bunun için en yaygın şekilde kullanılan başlıca teknikler, kontrol listeleri, anotet dallar, kayıtlar, görüşmeler, sosyometrik kayıtlar, günlük ve öğrenci kütükleridir. Söz konusu tekniklerin her biri düzenli olarak öğrenciden bilgi toplama ve bu bilgileri öğretim amaçlarına uygun olarak örgütlenme ilkesine dayanır. Dolayısıyla her öğrenci için bir dosya açılması ve öğrenciyle ilgili gelişmelerin bu dosyaya yüklenmesi gerekir. Çünkü informal gözlemlere ve öğretmenin bellek gücüne dayalı bir değerlendirme tekniği yeterince güvenilir değildir. Şimdi sırayla yukarıdaki değinilen değerlendirme teknikleri örnekler aracıyla tanıyalım. Kontrol listeleri. Birçok beceri, bilgi ve kavramın öğrenilme düzeyi kontrol listeleri kullanarak değerlendirilebilir. Kontrol listeleri öğrencinin kendisini, grubu ya da öğretmeni değerlendirmesi gibi farklı amaçlarla kullanılabilir. Kontrol listelerinin öğrenciler tarafından geliştirilmesi ve uygulanmasına özel bir önlem verilmelidir. Çünkü bu işlem hem öğrenciyi öğretimin parçası haline getirir hem de eğlenceli bir etkinlik olarak algılanacağı için katılımı yaygınlaştırır. Aşağıda farklı amaçlarla hazırlanmış kontrol listelerine ilişkin örnekler verilmiştir. Ayrım 7 sonu, sayfa 100.